Ayrım 24. Mum Hala 2. Aziz Nesin. Sayfa 301. 1 Ekim 1988. Amsterdam'da Römer Vischer Oteli'nin 257 sayılı odasındayım. Saat 17:23. Hollanda, De Hoge Veluwe Ulusal Parkı'nın 5 guldene satın aldığım Complete Guidebook yetkin kılavuz kitabını okurken son 10 yıldan beri beni düşündüren bir sorunu çözdüm. Aslında bu ulusal parkta kurulmuş Museum Kröller Müller'e değin bilgileri ibrişime ilişkin çoktan beri tasarladığım öykünün gereci olur diye okuyordum. Bu öykü yine yazılacak ve bu kılavuz kitabında anlatılan bayan Helen Müller'in yaşamından yararlanacağım öyküde. Bunun dışında bana çok önemli bir esin verdi bu müze üzerine kılavuz kitaptakileri okurken. Nesin Vakfı Yönetim Kurulu'nun ikinci aşamadaki oluşumunu nasıl Necip'ten öğrendimse, Amerikalı karının kurduğu ve yönetim kurulunun masonlardan oluştuğu hayvanları koruma cemiyeti, yıllardır bir türlü çözümünü bulamadığım kafamdaki sorunun çözümünü de bu kılavuz kitapta buldum. Anladım ki ölümümden sonra Nesin Vakfı'nı yönetecek kişiyi bulamayacağım. Bugüne dek bulamadım. Yine de aramayı sürdüreceğim. Bulamayacağımı düşünerek bir vasiyet yazıp notere vereceğim. Sağlığımda ölümünden sonra Aziz Nesin Vakfı'nı yönetecek güvenilir birini bulabilirsem vasiyeti iptal edeceğim. Vasiyetin ana çizgileri şunlar olacak. Aşağıdaki koşullarla, bu koşulları devletin kabul etmesi koşuluyla, Nesin Vakfı'nı da devletin yönetimine bırakıyorum. 1. Yönetimdeki ilkelerin benim saptadığım ilkeler uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere benim saptadığım ve benden ölümümden sonra da yönetmelikteki maddesine göre saptanacak yönetim kurulunun görevini sürdürmesi. 2. Cesedimin bir mezar yapılmayarak Nesin Vakfı bahçesinde herhangi bir yere gömülmesi. Başucuma dikilecek incir ve ayak ucuma dikilecek dut ağacından başka taş, demir, yazı, yazıt gibi bir mezar imi bulundurulmaması. Ne çok şeyin ayrımında olmamışım. Ağlıyorum şimdi otel odasında. Küçücük bir masada yazıyorum. Karşımda yuvarlak bir ayna. Aynanın üstünde lamba. Gözlerimden süzülen yaşları görüyorum aynada. Annem, anneciğim, annem benim. Ne incelikli bir kadıncağızmış daha 26 yaşında ölürken. Vasiyeti başucuna incir, ayak ucuna dut dikilmesiydi. İncirle dutları kuşlar ötüşe ötüşe yesinler diye. O vasiyeti yerine getiremedik, getiremedim. Anneciğimin vasiyetini kendi ölümümle gerçekleştirmek istiyorum. Yoksa ben hiçbir izi, imi olmasını istediğim mezarıma incirle dut ağaçlarının da dikilmesini istemezdim. Annemin vasiyeti yerine gelsin istiyorum. Anamın mezarının yeri bile şimdi belli değil. 3. Korunması ve kullanımı açık olması. 4. Nesin Vakfı'nın ek geliri kitaplarımın basımıyla kim uğraşacak? Devlet mi, yönetim kurulu mu? 5. Müze olarak parayla gezilecek. 6. Bulunan eşyanın, her şeyin sayım dökümü bunları ben tamamlayamazsam. 27 Ekim 1988 Perşembe. Aa, burada da gün yüzü varmış. Hem de bulutlar bile var. Hatta güneş bile görünüyor birazcık. Bu yaşıma 73 geldim. Rüyalarıma hala şaşıyorum. Bu rüyalar nasıl güzel başka bir dünya. Bu gece 26-27 Ekim 1988 Perşembe, Hannover, Otel Ampfunktrum, 462. Rüyamda gördüğüm şey insan ya da yer değildi, bitkiydi. Ta 10-11 yaşımda. Adada heybeli, oturduğumuz zamanlar kırda, çamlıklarda tanıdığım bir bitkiyi gördüm rüyamda. Olacak şey değil, tanıdığım bir bitki. 63 yıldan beri görmediğim, anımsamadığım, adını bilmediğim ve hiçbir zaman ilgilenmediğim bir bitki. Ak sarısı ya da ak mavisi pembesi gelinciye benzer çiçekleri olur. Sık yapraklıdır ve küçük küçük yaprakları biraz yapışkandır, çalı gibi olur. Kışın çalı dalları kalır, güzün tohumlarını verir. Tohumları açık kahverengi tüylü küçücük kadehler içindedir. Kadehlerin köşeli ayrı yüzleri vardır ve kadehin içi odacıklıdır. İşte bu çiçek veren bitkiyi gördüm rüyamda. Almanya'da bir saksıdaydı. Gördüm ve tanıdım. Bu benim çocukluğumun çiçeği dedim. Adada çok vardı. Demek Almanlar o yabani bitkiyi ekip yetiştirmişler diye düşündüm ve kadife toplu tohum kadehlerinden birkaç tane koparıp cebime koydum. Tohumları vakfa ekip o çiçeği yetiştirmek üzere. Vakıf, 17 Kasım 1988 Perşembe saat 9:05. Korkunç bir olay yaşadım dün gece. Vakıfa gelir gelmez yazmalıydım. Ama çalışma odama girip birikmiş işler batağına saplanınca yaşadığım o anın coşkusu bitti. Az sonra yazarım derken saat 2:30 oldu ve uykum geldi, yattım. Dün 16 Kasım 1986 Çarşamba, akşam Sinem'in evinden çıktım. Otobüsle Topkapı'ya geldim. Oradan Çatalca otobüsüne bindim. Saat 17:30'du, saate bakmıştım. Sinem'de 3 bardak çay içmiştim. Otobüste çişim geldi. Çok sıkıştım. Dayanamayacağımı anladım. Büyükçekmece'de kendimi otobüsten attım. Otobüs gitti. Ortalık karanlıktı. Çiş edilebilecek tenha bir yer aranıyordum. Yürürken birden çok hızlı bir gürültü oldu ve önümdeki yaya kaldırımının kıyı taşında bir alev çaktı. Öyle bir gürültü ki kulağım çınlıyordu. Sağ kulağımda bu çınlama 10 dakika kadar sürdü. Ne olduğunu anlayamadım. 4-5 metre ilerideki 4 katlı evin pencerelerine insanlar yığıldı. Hava soğuktu ama kimi pencereleri merakla açtılar. Küçük alanın karşı kaldırımına birkaç kişi birikti. Bana öyle geldi ki yıldırım benzeri bu patlama, sanki bu patlama elektrik kontağıyla patlayan bir kimyasal madde ya da bombaydı. Şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Çok kısa bir süre öyle kala kaldım. Pencerelerden ve karşı kaldırımdan bana bakıyorlardı. Karşı kaldırıma geçtim, oradakilere baktım. Onlardan biri, "Kim tabancayı attı?" diye sordu. O zaman bana kurşun sıkıldığını anladım. "Tabancayı atanı gördün mü?" diye sordu biri. "Hayır," dedim. Askerlikte çok tabanca atışı yapmıştım ama tabancanın gerisinden kurşunun korkunçluğu anlaşılmıyormuş. Kurşunun patlamasının ne olduğunu onun hedefi olanlar anlayabilir. Bir süre öylece kaldım. Çiş edeceğimi bile unutmuşum. Neden sonra yürüdüm. Oradakiler arkamdan bakıyorlardı. Geçen arabalardan birinden ateş edilmiş olamazdı. Çünkü o sıra yoldan araba geçmemişti. Kurşun sağ arkamdan gelmişti. İnsanın yaşamı pamuk ipliğine bağlı dedikleri işte bu. Geçen kurşunun başıma uzaklığını bilemiyorum ama bana öyle geldi ki kurşun sağ kulağıma 1-2 santim uzaklıktan geçmişti. Demek beni öldüresiye kurşunlamıştı biri. Kurtuluşumun nasıl bir şans olduğunu anladım. Karanlık bir kuytu yerde çişimi ederken şu anda ölmüş olabilirdim ve katil de bilinmeyecekti diye düşündüm. Arkadan gelen başka bir otobüse bindim. Ne şaşılası bir rastlantı. Çok çay içeceğim, otobüste sıkışacağım, otobüsten ineceğim çiş etmek için ve bir kurşunla orada öleceğim. Bir serseri kurşun olamazdı bana atılan. Ne olursa olsun, kimin kurşun sıktığını düşünmedim bile. Ama insan yaşamının rastlantılara nasıl bağlı olduğunu otobüste yol boyunca düşündüm. Bir de bu olayı nasıl yazacağımı tasarladım ama çalışma masama oturunca işlere dalıp bu olayı unutmuşum. Benzeri olayı 1979 yılında da yaşamıştım. Bu benim üçüncü kez bana sıkılan kurşundan kurtuluşum. Üçünü de kimseye anlatmadım. Vakıf, 20 Kasım 1988. Yazık ki gününde not edemedim. Sabah kalkıp işlere bir daldım mı ayrıntılar içinde kendimi yitiriyorum. Bir hafta önceydi. O gece vakıfta çalışma odamdaki koltukta mı, yoksa yatak odamdaki yatağımda mı uyuduğumu anımsayamıyorum. Sanırım yatakta uyumuştum. Soğuk bir geceydi. En az 20 yıl önce, hayır en az 25 yıl önce not ettiğim yüzlerce öykümden birini o gece rüyamda gördüm. Beni her şey şaşırtıyor bu dünyada ama en çok insan beyni. 25 yıl önce not ettiğim bir öykü tasarısı nasıl rüyama giriyor? Öyküyü yaşadım. Yaşananlardan öykü yazmak, evet, çoğun böyledir. Rüyalardan öykü yazmak, bu da evet. Böyle yazdıklarım da var. Ama bu ne yaşanmış bir olay, ne görülmüş rüya. Hangi öykü? Hani o bir sabah uyanıyorum da evimde, sokakta, ülkede, dünyada kimseyi bulamıyorum. İşte o rüya. Yapayalnız, çölümsü bir yerlerden gidiyorum. Yerler zift. Ayaklarımı zor kaldırıp atıyorum. Öyküyü rüyamda bütün ayrıntılarıyla yaşadım, korkarak. Tarihsiz. Köpekleri seveceksin. Sevgi nedir? Bütün köpekliği sevmek. Sevgi işte budur. Ama bütün köpekliği sevmek ne demektir? Karşılığını düşünmeden bir çaba göstermek, davranışın kendisine sağlayacağı kazançtan daha çok değer vermek sevgidir. Bir iyiliği bu dünyada mükafatını göreceğiniz için değil ama sadece iyilik yapmaktan haz ve sevinç duyduğunuz için yapmak, iyiliği sevmektir. Sevginin mükafatı yine kendisidir. Sevgi her şeyi güzelleştirir. Sevgi barış getirir. Sevgiyle dolu bir kalp yanlış ve kötü bir şey yapmaz çocuklarım. Konfüçyüs. Kasım 1988. Hayali ihracat konusunda herhangi bir şey yazarsam 27 Kasım 1988 tarihli noktadaki bilgilerden yararlanacağım. Den Haag, Flora Beach Hotel 112, 17 Aralık 1988 Cumartesi. Bir öykünün öyküsü. Çok kolay yazıyorsunuz değil mi? Kurgusunu kurmalıyım. Birinci kişi ağzından mı, üçüncü kişi ağzından mı anlatmalıyım? Önemli olan inandırıcılığı. Hangi yola daha inandırıcı olur? Yoksa ikinci kişiye seslenerek mi yazmalıyım, bilinçaltı yöntemiyle mi yoksa? Olayları nasıl istifleyeceğim? Kronolojik mi yoksa katastrofik mi? Yoksa sırasız mı, karmaşık mı, karma karışık mı? Dünden beri bu öykü üzerine düşünüyorum. Gece bu öyküyle uyudum. Rüyamda birkaç kez gördüm ama bir türlü öyküyü kuramadım. Demek daha iyice olgunlaşmamış, beklemek gerekiyor. Öğleden sonra yine bu öyküyle yattım ve yataktayken yarı uykuda öykünün kurgusunu yakaladım. Sanırım bu öykü yazıldı ve rüyalarım ziyan olmasın kitabımın başına konuldu. Denetleyeceğim. Yazılmışsa dosyasına koyacağım. Belki yazılmış olana bu notlardan ek yapmak gerekecek. Bu not sonradan eklenmiş. Aksaray 6 Temmuz 1990. 1989. Yaşamımın her yanını, her anını dolu dolu yaşadım. En zor durumlarda bile umutlarımı yitirmek şöyle dursun. Sınırsız, sonsuz umutlar içinde oldum. Beni ayakta tutan da gelecekteki umutlarımdı. Yaşamı düşündükçe, geçmişime değin, mektupları, belgeler okudukça bunca kıyıma, baskıya, zorbalığa, sıkıntıya nasıl dayanabildiğime kendimde şaşıyorum. Bu insan soyunun direnci korkunç bir şey. Birlikte yola çıktıklarımızı düşünüyorum. Kimisi çıldırdı, kimisinin dengesi bozuldu, kimisi dayanamayıp öldü, kimisi sınıf ve saf değiştirdi. Kimisi kendisini sessizliğe gömülerek gizledi, kimisi döneklik etti. Düşünüyorum, kuşağımdan, yaşıtlarımdan sahnede kaç kişi kaldı? Yeşilköy Havaalanı, 3 Şubat 1989. İnsan yaşamının ortalaması 60-70 yıl değil de 200-300 yıl olsaydı bugünkü dünya nüfusunun 1/3'ü komünist olurdu. İnsan yaşamı 5-6 yüzyıl sürseydi en büyük kapitalistlerden başka dünyada antikomünist kalmazdı. İnsanların pek çoğu yaşadıkları, yaşayacakları 60-70 yıl içinde komünist iktidarı göremeyeceklerini anladıkları için komünist olmuyor ya da komünistlikten vazgeçiyorlar. Vakıf, 15 Şubat 1989, saat 22:33. Kaç yılıydı anımsayamıyorum. Erenköy, Ethem Efendi Caddesi'ndeki evde oturuyorduk. 58-59 olabilir. Kalabalık ev, çok ucuza yazıyorum. Geçim için durmadan yazmam gerektiği günler. Her gün köşe yazısı, Akbaba'ya haftada en az iki öykü, bir taşlama, birkaç gülüt. Gazi Ozan Soy'un haftalıklarına polisiye roman tefrikaları, gazetelere roman tefrikaları ve daha neler. Makine gibi çalışmak zorundayım. Yusuf Ziya Ortaç'ın benim için yazar değil, o bir rotatif dediği günler. Günde en çok 5 saat uyku uyuyarak durmadan çalışıyorum. Çalışmak zorundayım. Hep yorgun ve hep uykusuzum. Bir arkadaşım, şimdi anımsayamıyorum kimdi, güç kazanmam için Aktedron adlı bir ilaç, hap almamı salık verdi. Aradan 30 yıldan çok geçti. Bu Aktedron adını unutmadım. Evimizin karşısındaki eczaneden hemen aldırdım bir kutu Aktedron. O gece de pek çok yazı yazmam gerekiyordu. Akşam yemeğinden sonra uyku bastırınca bir Aktedron hapı aldım. Şaşılacak bir şey, ya bana öyle bir enerji geldi ki, zihnim öyle bir açıldı ki, o gece bir öykü ve daha başka yazılar yazdım. Ertesi sabah yeniden üçüncü kez yazarken en az bir öyküyü 3 kez yazarım. Öykümü çok sevdim. Çok beğendim. İşte o zaman şöyle düşündüm. Bu öykü neden güzel oldu? Hapı almasaydım, yutmasaydım bu denli güzel yazamazdım. Öyleyse öyküyü ben mi yazdım yoksa bu Aktedron hapı mı yazdım? Son oldu. Bir daha da Aktedron ne benzeri ki hapı aldım. Güzel yazacaksam ben yazmalıydım. Ben olarak. Aktedron'un yardımıyla, onun sayesinde değil. Benim için son 10 hatta 15 yıldan beri aşk tıpkı Aktedron'un yaptığını yapıyor. İbrişimle ilişkimiz 12 yıl olmuş. 1-11 Ekim 89 arası onunlaydım. Nasıl dinçtim, güçlüydüm, hiç yorgunluğum yoktu. Hele ayrılacağımız gün. Ya şimdi? Öyle yorgunum ki. Sevi beni dik ve diri ve dinç tutuyor. Beni gençleştiriyor. Ama sevisiz kalınca da işte böyle oluyorum. Vakıf, 17 Şubat 1989. Çocuğu çalındı diye ortağı ayağa kaldıran kadının öyküsünü 1953'te tasarlamıştım. Öykü olarak değil, başlangıçta senaryo ya da oyun olarak düşünmüştüm. Belleğimin gizli bir yerinde kalmış bu öykü. 36 yıl sonra gizlendiği yerden çıktı. Anımsadım şimdi. Öykü olarak yazacağım. Bu öykünün müsveddesini yazmıştım. Yazı makinesinde temize çekilmeye hazırdı. Almanya'ya giderken havaalanında çevrildiğim zaman kaybolan, bence Mit'in aldığı bavulumun içindeki 40 kadar öykü arasında o da gitti. Şimdi yeniden yazmam gerekiyor. Bu öyküyü ilk olarak 1953'te Bursa Sokağı Foto Paradide film senaryosu olarak düşünmüştüm. Aksaray 3 Ağustos 1991, bu bölüm sonradan eklenmiş. Vakıf 21 Şubat 89. Bol ahenk Nuri Bey, bayılıyorum sana. Yedi kol çengi denilenlerden olmalı. Vakıf 22 Şubat 1989. Yaşlılıktan şunun için korkuyorum. Birçok ünlenmiş yaşlının son zamanlarında büyük saçmalıklar yaptığına tanık oldum. Bunlar öyle saçmalıklardı ki daha önceki yaşamlarına ters düşüyor ve bütün olumlu geçmişlerine yakışmıyor. Olsa olsa bu saçmalıkları yaşlılıkları yüzünden, yaşlılığın etkisiyle yapıyorlardı. Bana şimdi 74 yaşımın böyle saçmalıklar yapmazmışım gibi geliyor ama insanın kafa yapısı yaşlılıkla bozulunca neyi nasıl, niçin yaptığı bilinmez ki. Yaşlılığın bana da saçmalıklar yaptırmasından korkuyorum. Yaşlılık saçmalıkları yapana dek yaşamaktansa o durumlara düşmeden ölmeyi isterim. Voltaire şöyle demiş buna benzer. Yaşlılığımda Allah'a inanmaya kalkarsam siz o zamanki sözlerime değil şimdi aklım başındayken söylediklerime inanın. Yaşlılığın etkisiyle söyleyeceklerime inanmayın. Vakıf 6 Mart 1989. Ünlenmek, toplumsallaşmak, kendinin olmaktan çıkıp ününün çevresinde toplumun olmak demektir. İnsan ne kertede ünlenirse, yani toplumun olursa, o insanın o denli de özelliği, gizli, kendinin olanı kalamaz. Onun en özeli bile genel, en gizli bile en açık, en kendinin olanı bile herkesin olur. Cinsel yaşamına dek, Nazım için düşününce, yatak odasına, apışarısına dek, hele öldükten sonra ünü oranında didik didik. Ünlenen bunu göze alacak, göze alamayan ünlenmesin. Vakıf 6 Nisan 1989. Dünya roman sanatının babası ilki gülmecedir. Cervantes'in Don Kişot'u. Vakıf 7 Nisan 1989. Bütün yaşamım boyunca kokoreç yemedim, ham maddesini sevmediğimden. Bütün yaşamım boyunca Coca-Cola, Pepsi-Cola ve benzeri dış kaynaklı içkiler içmedim. Türkiye'de içkilerin en güzeli, en zengin türleri varken, ayran, şerbet, şurup, üzüm suyu, şıra gibi, bunları unutturup ortadan kaldıran bu yabancı kaynaklı içkilere tepki duyduğum için. Bütün yaşamım boyunca pizza yemedim. Bizim etli pide, etli ekmek, dürümümüz varken, bunların tıpkısı olan İtalyan kaynaklı pizza diye yemenin kişiliksiz olduğuna inanıyorum. Bütün yaşamım boyunca lahmacun yemedim. Çünkü bu sözcüğün söylenişinde Türk ağzına yakışmayan, uygun gelmeyen bir Müslümanlık, bir ağdalılık, bir yapışkanlık var. Bütün yaşamım boyunca salam sosis yemedim. Çocukluğumda kalma geleneksel alışkanlığın yarattığı aptallığımdan. Vakıf 12 Nisan 1989. Yüksek sesle okunması gerekli şiirler vardır. Nazım'ın, Neruda'nın, Rizzo'sun, Gile'nin şiirleri gibi. Yalnız başımıza olsak bile bu şiirleri yüksek sesle birilerine okur gibi okumalıyız ki o şiirlerin hakkını verebilelim. Ayrıcaları da vardır elbet, ben genelini söylüyorum. Bu tür şiirleri yüksek sesle okumazsak şiirlerin değerini verememiş oluruz. Hatta değeri anlaşılmaz olur. Bir de böyle Atilla İlhan'ın, Tahsin Saraç'ın şiirlerini örnek gösterebilirim. Bunların hepsi de ille alan şiiri, ille yığın şiiri değildir. Ama yine de yüksek sesle okunmalıdır. Bunun tersi bir tür şiir de yüksek sesle değil, hatta sesle bile değil, içten okunmalıdır. Bu tür şiirleri kalabalık içinde okurken bile kendi kendimize gibi okursak, söylersek, ancak o zaman o şiirlerin hakkını vermiş, değerini ortaya çıkarmış oluruz. Benim şiirlerim pek azı dışında sessiz, yavaş yavaş, ağır ağır okunması gereken şiirlerdir. Bu iki tür şiir, yüksek sesle mi yoksa içinizden mi okunmaları gerektiğini kendileri bilirler. Hatta okuyanı buna zorlarlar. Vakıf 16 Nisan 1989. Roman yazarın başkalarını anlatırken, başkalarının da kendisini anlatmasıdır. Oyun da böyledir, hatta o anlatılan bir ağaç bile olsa. Bu bakımdan roman ve oyun hem itiraf hem de intikamdır. Stockholm, 20 Nisan 1989. Sevgili dostum Melahat Togar. Doğum gününüzü kutlamak için telefon etmeyi çok istiyordum. 1 Nisan günü telefonum bozuldu. Yazık ki bu sevimli görevimi yapamadım. Son demek hoşuma gitmiyor. En yeni buluştuğumuz yazarlar evi denilen meyhanedeki gecemiz çok neşeli geçmişti. Siz her zamanki gibi neşe kaynağıydınız. Eskiden arada bir de olsa beni azarlayan mektuplarınızla sevindirirdiniz. Şimdilerde ondan da yoksun kaldım. Size Stockholm'dan sevgilerimi yolluyorum. 2 gün sonra da Oslo'ya gideceğim. Sizi ziyaret edebilmem için her zamanki gibi arabası olan bir arkadaş bulmam gerekiyor. En yakın zamanda görüşmek umuduyla saygımı sunarım. 2 Mayıs 1989 günü İstanbul Bilar'dan telefon ettim. Ben sağken de öldükten sonra da beni alay konusu etmeyin filan gibi bir şeyler söyledim. Bunu daha önce de birkaç kez söylemişti. Anlamını pek kavrayamamıştım. O gün anladım. Üzüldüm. Ben sizi aşktan öldüğünüzü sanmıştım dedi. Sonradan eklenmiş not. Stockholm, 21 Nisan 1989. İsveçlinin derdi yok. Derdi olmamak öyle büyük derttir ki sonunda insanı kendini öldürtmeye dek sürükleyebilir. Belki dünyada en çok intiharın İsveç'te olmasının bir nedeni de budur. Vigeland Parkı, 23 Nisan 1989. Yaptığım işlerin büyüklüğü, olanaklarımın küçüklüğünden geliyor. Herkesin kendi elinde. Vakıf, 4 Mayıs 1989. Demokrasi Kurultayı'nda 29 Nisan 1989 Cumartesi salona çıktığımda Vedat Türkali'nin Abdülkadir Pir Hasan bir giz olarak kolunu omzuma atarak "Senden başkasına söylemedim, çocuklarımdan, karımdan başka" diye kulağıma fısıldayarak verdiği giz, prostat ameliyatına gidiyorum demesi ve sonra bu gizi herkesin bana söylemesi. İnsan zaafı. Bak, seni ne kadar çok seviyorum anla numarasına getirip insanı enayi yerine koyması. Vakıf, 6 Mayıs 1989. Bu perişanlık ve kapalı havuz psikolojisi içinde de telafi çabalaması yüzünden bazı sağırlar kendilerini Beethoven, bazı topallar kendilerini Lord Byron, bazı körler kendilerini Homeros, bazı gençler kendilerini Rimbaud, bazı ihtiyarlar da kendilerini Goethe sanmaktadırlar. Kavram, Mayıs 1989. Can Yücel en önemlisini unutmuş. Bazı ibneler kendilerini Çaykovski, bazı kulamparalar da sanıyorlar. Vakıf, 17 Mayıs 1989. Yarın Zürih'e uçuyorum saat 9'da. Sahne Işıkları filmini göreli kaç yıl oldu? 20 ya da 30. Sanırım Meral'le daha önce evlenmemiştim. Demek aşağı yukarı 30 yıl olmuş. O zaman beğenmemiş, hatta Charlo'ya yakışmaz bulmuştum. Monsieur Verdot'dan sonraki kötü filmi diye düşünmüştüm. Beğenmememin nedeni konusunun kolay bir melodram olmasıydı ama yine de Charlo'nun büyüklüğü belliydi. En iyi filmi bana göre Diktatör. Filmin konusu ayrıntılarıyla aklımda kalmamış. Birkaç görüntü vardı aklımda kalan. 1. Sarhoş Charlo'nun evinin dış merdivenlerine çıkıp anahtarı kapının kilidine uydurmaya çalışma sahnesi. 2. Balerin Teresa en büyük gösterisi için sahneye çıkacakken yine ayaklarının tutulması üzerine Charlo'nun tokatlayarak onu sahneye iteleyip başarısını sağlaması. 3. Bir de Buster Keaton'la konseri, piyano çalınması filan. Bunlar dışında birazcık Pire Dansı gösterisi. Öte yanını dün gece filmi yeniden görünce anladım ki unutmuşum. Hatta filmin sonunu bile. Calvero'nun öldüğünü bile unutmuşum. Dahası filmin renkli olduğunu bile unutmuşum. Dün gece ne çok yorgundum. Tunceli Sivas Ankara dönüşü. Saat 18'de vakıftaydım. Sahne ışıklarını bir daha seyrettim. Beni çok etkiledi. Çok ağladım. Bir yapıtın beğenilmesi demek, o insanın o yapıta kendisini bulması demektir. Oyunun kahramanlarından biriyle az ya da çok özdeşleşmesi demektir. Demek ki Calvero ile birçok yönden özdeşleşmişim. Yaşlılık, genç sevgili. Teresa'nın Calvero'yu sevdiğini, onunla evlenmek istediğini hepten unutmuşum. Üstelik kafamda konuyu değiştirmişim de. Ben sanıyorum ki belleğimde öyle kalmış, ikisi arasında açığa vurulmuş kadın erkek duygusallığı yok. Ama Calvero'da dışa vurulamamış gizli bir sevgi var diye kalmış belleğimde. Filmi bu ikinci seyredişim beni çok etkiledi. Filmde kendimi bulduğumdan. Palyaçolukla gülmece yazarlığın yakınlığı, yaşlılık ve yaşlı erkeğin genç sevgilisi, 40'lı yaşımda filmi seyredişimde konu bana oldukça yabancıydı. Başka bir büyük etkisi de şu, Şeytan Aldatmacası romanıma koşut bir konusu var. Ah, şu Şeytan Aldatmacasını bir yazabilsem. 24. ayrımın sonu, sayfa 314.